Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda ihlas ve niyetle ilgili hadis-i şeriflerden bahsediyorduk. Ebul Abbas, Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalip radıyallahu anhuma şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdular. Kutsi bir hadis demek ki Cenab-ı Hak Rabbinden naklettiği bir hadis-i şerifte. Bunları biz kutsi hadis diyoruz. Şöyle buyurdular. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Efendimiz böyle buyuruyor. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış tam bir iyilik olarak kaydeder. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, niyet eder yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış tam bir iyilik olarak kaydeder. Yani o kadar istiyorum ki böyle imkanım olsun bir arsa alayım, bir camiye bağışlayayım, hatta o caminin inşası için de para vereyim. Böyle bir niyetim var, isteğim var, çok istiyorum. Çünkü camiler kıyamete kadar cami olarak kalacak o mekan. Kalıcı bir sadaka-i cariye. Orada namaz kılındıkça, zikredildikçe, ibadet edildikçe, dini dersler yapıldıkça hep o camiyi yaptırana sevap gelir. İmkanım olursa bunu yaptırmak istiyorum. Böyle kesin bir azmim var, kararım var. Ama imkan bulamazsam, bulamadan ölürsem işte Cenab-ı Hak onu yapmış gibi insana ihsan ederdir. Dolayısıyla bu Allah'ın bize lütfettiği bu hayır kapısından istifade etmek lazım. Hep güzel niyetler kurmak lazım. Güzel hayaller kurmak lazım. İşte güzel temenniler içerisinde olmak lazım. Hedeflerimiz hep güzel olması lazım ki ulaşabildiklerimiz ne ala yaparız, ulaşamadıklarımızın da sevabını alırız. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. Kutsi hadiste kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış tam bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Niyet edip bile yaparsan onu 10 misliyle 700 misline kadar senin ihlasına görer Cenab-ı Hak onu yazar. Tersine kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak bunu tam bir iyilik olarak kaydeder. Kötülük yapmaya niyet etti, aklına böyle bir şey geldi, şeytanın fitnesi oldu falan. Sonra vazgeçti, tövbe etti. O zaman Cenab-ı Hak buna bir iyilik sevabı yazar. Ne kadar Rabbimizin rahmeti geniş. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Kötülük yapmaya niyet etti. Allah korusun, fırsat buldu, onu da yaptı. Bir günah olarak yazılır. Cenab-ı Hak korusun. Cenab-ı Hak günahları çok az tek olarak yazarken sevabı 10 katıyla, 700 katıyla yazıyor. Günahtan vazgeçmene bile sevap yazıyor. Yani hiçbir şey yapmadığı halde, sadece günahtan vazgeçtiği halde ona da sevap yazıyor. Bu kutsi hadis. Cenab-ı Hakk'ın manasını peygamberimize bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in de kendi sözleriyle bize naklettiği hadis-i şerif. Şimdi bu hadis-i şerifi bizlere, bu hadis-i kutsiyi bizlere nakleden Abdullah İbni Abbas hakkında biraz bilgi verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in amcası Abbas radıyallahu anh'ın oğludur. Hazreti Abbas'ın oğlu. Annesi Hazreti Hatice'den hemen sonra Müslüman olan Ümmül Fadıl Lübabe'dir. İlk Müslümanlardan. Hazreti Hatice validemizin hemen Müslüman olan kadın. Hazreti Abbas'ın hanımı. İbn Abbas hicretten 3 sene önce Mekke'de doğunca onu getirip Resul-i Ekrem'in kucağına verdiler. Hicretten 3 sene önce. Efendimiz mübarek ağzında çiğnediği bir hurmayı onun damağına çaldı. Tahnik diyoruz buna. Bu sebeple ashab arasında pek üstün meziyetlere sahip oldu. Çünkü ilk ağzına giren, ilk midesine giden Peygamber Efendimiz'in tükrüğü ve onun verdiği hurma oldu. Bu bir teberrüktür. Efendimiz'in Allah katındaki değerini gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in bu verdiği hurma sebebiyle Abdullah İbni Abbas çok faziletli, çok bilgili, alim, abid, arif bir zat oluyor. Daha sonraları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iki defa dua etmiş. Bu dualarının birinde Allah'ım onu büyük din alimi yap, fakih yap. Fakih fiddin, dinde fakih kıl ve ona Kur'an'ı öğret buyurmuştur. Bu sebeple İbn Abbas Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen sahabi olmuş. Kendisine tercümanül Kur'an unvanı verilmiştir. Tefsircilerin piri olmuş. Ümmetin en alimi anlamında Hibrul Ümme diye de anılmıştır. Hibr ahbar, alim demek, alimler. Bu ümmetin alimi. Hem tefsirde, hem fıkıhta, hem diğer konularda, hadiste alim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından, annelerimizden Hazreti Meymune validemiz onun teyzesiydi. Meymune validemiz Ümmül Fadl'la kardeş. Bu sebeple bazı geceler Resul-i Ekrem'in yanında kalır, onun fiil ve hareketlerini ibadetten takip ederdi. Yani Efendimiz vefat ettiğinde 13 yaşında. Demek ki bunları yaptığında 10 yaşlarında bir çocuk ama akıllı bir çocuk. Teyzesinin yanında kalıyor, Peygamberimizin gece ibadetlerini takip ediyor. Efendimizin vefatından henüz 13 yaşında olan İbn Abbas zeka ve anlayışı sebebiyle birçok defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin takdirini kazanmıştır. Talebelerine bir gün tefsir, bir gün siyer ve megazi, bir gün edebiyat, bir başka gün Arapların meşhur savaşları demek olan Eyyamül Arap okuturdu. Yani öğrencilerin de canı sıkılmasın diye değişiklik yapıyor. Bir gün tefsir oku diyor. Bir gün siyer, peygamberin hayatını. Bir gün megazi, peygamberimizin savaşlarını alın. Bir gün edebiyat, Arap şiiri. Önceki cahiliye dönemi şiirlerinde. Bir başka gün Arapların meşhur önemli günlerinden, tarihinden, Arap tarihinden okutuyor. Bunlar önemli tabii. Arap tarihi, Arap şiiri. Kur'an'ı anlamak için, hadisi anlamak için çok önemli malzeme bizim için. Abdullah İbni Abbas'ı çok seven Hazreti Ömer onun görüşlerine pek değer verirdi. Hazreti Ali devrinde Basra valiliği yaptı İbni Abbas. Bir kısmını bizzat Resulullah Efendimiz'den duyduğu mükerrerleriyle birlikte 1660 hadis rivayet etmiştir. İbni Abbas hayatının son yıllarında gözlerini kaybetti. Bazı kaynaklar onun Kerbela faciasına çok üzülüp ağladığını ve gözlerini bu yüzden yitirdiğini ifade ederler. Hazreti Hüseyin'in şehadeti sebebiyle çok ağlıyor. Bundan dolayı gözlerini kaybettiği naklediliyor. Tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite, verdiği fetvalarla meşhur ve Abadile diye tanınan dört Abdullah'tan biridir. Abdullah, bunun çoğulu Abadile, dört Abdullah. Abdullahlar, sahabe içerisinde meşhur dört Abdullah'tan birisi. Bunlar tefsir ve fıkıh ilimde meşhur olan dört Abdullah. Hicretin 68. yılında miladi 687 senesinde Taif'te 71 yaşında vefat etti. Radıyallahu anh. Allah razı olsun ondan. Bu tür kutsi hadisleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya arada hiçbir vasıta olmadan doğrudan doğruya Allah Teala'dan almıştır veya Cenab-ı Hak bu bilgileri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimizin kalbine ilka etmiştir. Allah Teala insanları yaratmadan önce nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu tespit ve takdir etmiş. Sonra hafaza meleklerine emrederek bunları her şeyin yazılı olduğu levh-i mahfuza kaydettirmiştir. Daha sonra da iyi ve güzel dediği şeylerin neden iyi ve güzel olduğunu anlamamız, kötü ve çirkin dediği şeylerin neden kötü ve çirkin olduğunu kavramamız için bunları bize açıklamıştır. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bize bunları açıklıyor, yol gösteriyor. Buna göre bir insan iyilik yapmaya niyet eder. Sonra da herhangi bir engel sebebiyle bu iyiliği yapamazsa Allah Teala o kimseyi iyi niyeti sebebiyle ödüllendirmek ister ve yapmayı düşündüğü iyiliği yapmış sayarak ona bir sevap yazdırır. Buna göre iyi bir şeyi düşünmek bile iyilik sayılmaktadır. Demek güzel şeyleri düşünmek bile iyiliktir. Bir düşüncenin ve hareketin iyilik olarak değerlendirilmesi için de onu yapmaya niyet etmek şarttır. Niyet edeceksin. Şöyle yapmaya niyetim vardır. Şayet insan düşünüp yapmaya niyet ettiği o güzel hareketi yapacak olursa mükafatı 10 mislinden başlar. Biri 10, en az biri 10 Cenab-ı Hak veriyor. En az biri 10 kazanır. Bu mükafat 700 misline kadar çıkar. Eğer yapılan iyilik Allah Teala'nın çok değer verdiği davranışlardan biri ise kul da o işi ihlas ve samimiyetle yapmışsa mükafatı 700 misliyle de kalmaz. hesabını sadece Cenab-ı Hakk'ın bileceği daha yüksek ölçülerle değerlendirilir. Bir gayri hesap. Hesapsız. Hesabı yok. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna giderse onun hesabı yok. Kur'an-ı Kerim'deki yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler sakladığını hiç kimse bilemez. Ayeti bu sayısız mükafata işaret etmektedir. Ecruhu alallah diye geçiyor ayetlerde. Onun ecri Allah'a aittir. Sayısını bilen yok. Ne melekler biliyor ne insanlar. Sadece Allah biliyor. Allah Teala diyor kulumun yaptığını yazın defterine sadece. Karşılığını ben vereceğim. Ve ecruhu alallah. Onun ecri Allah'a aittir. Bir hadisi kutsi'de bu hadsiz hesapsız mükafat şöyle açıklanmıştır. İyi kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin de hatırından geçiremediği nimetler hazırlat. Hatırdan, hayalden geçmeyen. İnsan ne kadar düşünse onun idrak edemeyeceği büyük mükafatlar hazırladım buyurur Cenab-ı Hak. Bir kötülük yapmak isteyip de sonra bundan vazgeçen kimseye tam bir sevap yazılmasının sebebi o kötülüğü yapabilecek güçte olduğu halde, imkanı olduğu halde Allah'tan korkarak vazgeçmesidir. İmkan bulamadığı için yapamamış bu değil. İmkan bulabildiği halde vazgeçerse. Düşündüğü fenalığı yapmaya gücü yetmediği veya buna imkan bulamadığı için yapmayan kimseye ise hiçbir sevap yoktur. Çünkü o tasarladığı kötülükten vazgeçmek için kendisini zorlamamış, bu yolda bir gayret sarf etmemiştir. Yani kalben bir gayret sarf etmek lazım. Bir kötülük yapana sadece bir günah yazılması Allah Teala'nın kullarına karşı ne kadar adil ve ne kadar geniş bir merhamete sahip olduğunu göstermektedir. Kötülüklerin azami karşılığının bir misli ceza, iyiliklerin asgari karşılığının 10 misli mükafat olması ayet-i kerime ile de sabittir. Enam suresi 160. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak iyilik edene yaptığı iyiliğin 10 misli mükafat verilir. Kötülük yapan da yaptığının dengi ile cezalandırılır. Kötülüğün karşılığı en fazla 1 misli dengi yani. İyiliğin ise en azı 10 misli. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini buradan anlayabiliriz. Kullarına olan merhametini. Yapılan bir kötülüğe sadece bir günah yazılmasından önemli bir sonuç çıkmaktadır. İnsan kötülük yapmayı aklından geçirdiği için günahkar olmaz ve bundan dolayı hesaba çekilmez. Çünkü bir kötülüğü aklından geçirmek onu yapmaya kararlı olmak değildir. Şayet insan aklından geçirdiği bir kötülüğü yapmak ister ve buna karar verirse, işte o zaman iradesi ve kararı yüzünden hesaba çekilir. İkisi farklı. Bir kötülüğün akla gelmesiyle bir kötülüğe karar vermek arasında fark var. Bir insan aklına her şey gelir. Aklına gelir geçer. Aklına geleni kalbi kabul etmez. Tövbe estağfurullah der. Öyle şey olur mu der filan der. Kabul etmez kalbi. Ama bir şey de vardır. Aklına gelir. Aa, doğru ben bunu yapayım filan diye karar verirse o zaman o günaha girmiş olur. O farklı. Miraç hadisinde görüldüğü üzere Allah Teala 5 vakit namazı farz kıldıktan sonra bu konuya bir daha temas ederek Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir hayır işlemek ister de onu yapamazsa kendisine bir sevap yazılır. Yaparsa 10 sevap yazılır. Kim de kötülük yapmak ister de yapmazsa ona hiçbir şey yazılmaz. Yaparsa 1 tek günah yazılır. Kısaca bu konuyla ilgili şunları söyleyebiliriz. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana 1 iyilik sevabı yazılır. Çünkü bir iyiliği yapmaya arzu etmek, onu yapmak için ilk adımı atmak demektir. Demek ki güzel hedefler koymak gerekiyor. Güzel insanın hayaller kurması, planlar yapması, güzel isteklerinin olması gerekiyor. Bir kötülük yapmak isteyip de Allah'tan korktuğu için bundan vazgeçene 1 iyilik yapmış gibi sevap yazılır. Çünkü yapmaya karar verdiği kötülükten dönmek iyi bir şeydir. Zira iyiliğin karşılığı iyiliktir. Allah Teala hatırdan geçen kötü bir düşünce sebebiyle kulunu hesaba çekmez. Önemli olan bu düşüncenin bir karar ve kesin niyet haline dönüşmemesidir. Bir iyiliğe kat kat sevap verildiği halde bir kötülüğe sadece 1 günah yazılır. Böyle bir imkan İslam'dan başka hiçbir din ve sistemde yoktur. Cenab-ı Hakk'ın dininde vardır. İnsanların oluşturduğu sistemlerde, ideolojilerde bu tür şeyleri bulmak mümkün değildir. Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şeyi kurtaramaz dediler. Tevessül diyoruz. Amel ile tevessül. Kişi yaptığı amelle tevessül. Ya Rabbi, senin rızan için şöyle bir amel yaptığım için beni buradan kurtar diye. İçlerinden biri söze başlayarak, Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlara yemeklerini yedirmeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Anne babaya hürmetin derecesi. Onlara yedirmeden çoluk çocuğuma bir şey yedirmedim diyor. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanlara sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak sökene kadar uyanmalarını bekledim. Fecre kadar. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bu ne gösteriyor? Anne babaya hürmetin Allah katındaki değerini gösteriyor. Biz olsak deriz ya, onlar uyuyor, çocuklar yesinler falan diyebiliriz ama Allah rızası için böyle bir niyetle beklemesi ona büyük bir sevap kazandırmış. İkincisi söze başladı. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Bir başka rivayete göre bir erkek bir kadın ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdi. Zaruret içine kalmış, açlık içinde. Diyor ki, senin imkanın var, yardım et diyor amca oğlu diyor. O da diyor ki, eğer diyor bana kendini teslim edersen, zina etmek istiyor yani, sana 120 altın veririm diyor. Önce kabul etmiyor, sonra açlık iyice canına tak edince, çoluk çocuğu aç olunca kabul etti diyor. Ona sahip olacağım zaman dedi ki, Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. Nikahsız bir şekilde bana dokunma diyor. Allah'tan kork dedi diyor. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisine uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Tamam diyor. Bir de Allah korkusu geliyor. Diyor ki, tamam, vazgeçtim diyor. Altınlar da senin olsun, ihtiyacını gör. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı kaldır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Bu da neyi gösteriyor? Allah korkusuyla bir günahtan, büyük bir günahtan vazgeçmenin sevabını gösteriyor. İnsan değişik günahlar, faiz olur, içki olur, kumar olur. Değişik günahlara tam böyle yaklaşmış olur. Onu yapacakken Allah korkusu ondan vazgeçerse demek ki bu şekilde büyük ecir kazanıyor. Üçüncüsü, Allah'ım, vaktiyle ben birçok işçi tuttum diyor. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Birisi parasını almadan gitmiş, çalışmış. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Onu alıyor, o parayla koyun alıyor. O koyunlar ürüyorlar, büyük bir sürü haline geliyor. Bu paradan büyük bir servet oluştu. Bir gün bu adam çıka geldi. Yani adam işçi çalışmış, ne kadar bunun ücreti, şu kadar, bir koyun ediyor. Diyor ki, bu işçinin adına bir koyun alayım diyor. O koyunun bir yavrusu oluyor. Onların yavruları derken büyük bir sürü olmuş. Onun parasını çalıştırdım diyor. Onu ayrı tutuyor. Bana dedi ki, ey Allah'ın kulu, ücretimi ver. Ben senin yanında bir müddet çalışmıştım. Ücretimi almadan gitmiştim. Benim ücretimi ver dedi diyor. Bir koyun ver. Ben de ona, şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden meydana geldi dedim. Demek ki koyunlardan sonra adam iyilik sahibiymiş ki, demek ki sadece koyun devam etsin dememiş. Bir tane de sığır almış, bir tane de deve almış. Onlar da her birisi üremiş, çoğalmış. Onlara bakmak için köleler satın almış. İşte develerin çobanı, koyunların, sığırların çobanı falan. Büyük bir servet olmuş. Allah da bereket vermiş demek ki. Adamcağız, ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Ya benim bir koyunluk çalışma ücretim var, sen bana 3 tane sürü diyorsun, kölelerden bahsediyorsun. Bu akıl alacak gibi değil. Seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şeyi bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. İyi o zaman diyor, almış bütün sürüleri, köleleri almış götürmüş. Rabbim, eğer bu işi sırf senin hoşnutluğunu kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Buhari'de geçen bir hadis, Müslim'de geçiyor. Peygamber Efendimiz bunu önceki kavimlerden naklediyor. Beni İsrail kavimlerinden. Ne zaman olduğu belli değil. Yaşandığı. Burada üç amelin önemini görüyoruz. Bir, anne babaya hürmet. İki, günahlardan vazgeçebilmek. Üç, insan hakkını riayet etmek. Çalıştırdığımız işçinin hakkını riayet etmek. Bu hadisi rivayet eden ravi Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, hicretten 10 yıl önce Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Ömer'le birlikte Müslüman oldu ve onunla birlikte hicret etti. Demek ki 5 yaşlarında Müslüman oluyor, 10 yaşında hicret ediyor. 13 yaşındayken Uhud Savaşı'na katılmak istedi fakat Resulullah Efendimiz onun henüz çok genç olduğunu söyleyerek buna izin vermedi. Hayatının ileriki dönemlerinde birçok savaşlara ve fetihlere iştirak etti. Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu İstanbul seferine katıldı. İstanbul'un sultanı Eyüp Sultan Hazretleri ile birlikte İstanbul seferine gelmiş Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İstanbul'a ayak basmış. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra halife olması istenen adaylardan biri de İbni Ömer'di. Hazreti Ömer'in oğlu halife olsun diyorlar. Fakat o bu teklifi benimsemedi, kabul etmedi. Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklara katılmadı. Dini konularda ihmallerini gördüğü idarecileri hemen uyarırdı. Ablası Hazreti Hafsa radıyallahu anha, Resul-i Ekrem'in hanımı olduğu için Efendimizin yakın çevresinde bulunma imkanına sahipti. Bu sebeple sahabilerin görüp duyma imkanını bulamadığı birçok hadisin Müslümanlara ulaşmasını sağladı. Rivayet ettiği mükerrerleriyle birlikte 2630 hadis ile Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin ikincisi oldu. Müksirun'un ikincisi. Birincisi Ebu Hureyre, ikincisi de Abdullah bin Ömer. İbn Ömer aynı zamanda en çok fetva veren 7 sahabiden biriydi. 60 yıl boyunca fetva verdi. Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat tarzına harfi harfine uyma ve onun emirlerini aynen yerine getirme konusunda bir benzer daha yoktu. İbn Ömer bir gün gördüğü bir rüyayı ablası Hazreti Hafsa aracılığıyla Efendimiz'e arz etti. Efendimizin Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa buyurması üzerine o günden itibaren gece namazını hiç terk etmedi. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra ona olan sevgisinden dolayı Fahri Cihan Efendimizin namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, gölgelendiği ağaçların altında oturur, kurumasınlar diye onları sulardı. Muhabbeti galip olan bir sahabi. Hele Efendimizin selamlaşma konusundaki buyruklarını yerine getirme hususuna pek titiz davranırdı. Hiçbir işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selamlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük karşılaştığı herkese selam verirdi. Abdullah İbni Ömer, ashab-ı kiramın ileri gelen zenginlerindendi. Servetinin fazla birikmesine meydan vermez, eline geçeni yoksullara dağıtırdı. Sahip olduğu şeyler içinde en çok beğendiklerini Allah yolunda kurban edilmek veya sadaka olarak verilmek üzere ayırırdı. En çok beğendiğini Allah için infak ediyor. Bir defasında cariyelerinden birine aşırı sevgi duymaya başlamış, onu hemen azat ederek diğer azatlarından biriyle evlendirmişti. Hürriyetine kavuşturuyor ve yine hür bıraktığı bir erkekle evlendiriyor. En çok sevdiği şeyleri Allah için veriyor. İyi halini gördüğü ve bilhassa namaz kıldığını öğrendiği bütün kölelerini azat etmeye başlamıştı. Çünkü devamlı savaşlara katıldığı için oralardan devamlı o ganimetlerden, esirlerden bunlara köleler düşüyor. Bunlar da azat ediyor. Müslüman olan, namaz kılanları azat ediyor. Dostlarından biri onu uyarma gereği duydu. Kölelerinden bir kısmının sırf azat edilmek için camiye gittiğini söyleyince ona, "Bizi Allah ile aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız." karşılığını verdi. Çeşitli sebeplerle 1000'den fazla köle azat etti. 1000 kişiyi hürriyetine kavuşturdu. 1000 kişiye hayat verdi. Yani Müslümanlar savaşıyorlar, esir alıyorlar ama o esirler için nasıl bir merhamet gösteriyorlar? Onlar için bu esirlik nasıl rahmet oluyor? O esirler bunları azat ediyor. Bu birçoğu da hidayete ulaşıyor. Köleler işte azat olmak için namaz kılıyorlar. Belki bu vesileyle hidayetle buluşuyorlar. Kibir duygusuna kapılma endişesiyle sade giyinirdi. Sağlıklı olmasına rağmen az yemek yerdi. Saçları omuzlarına dökülecek kadar uzundu. Sakalını kına ve ketem denilen çivit boyasıyla sarıya boyar. Bu sebeple sakalı kumral bir renk alırdı. Hazreti Peygamber'in de öyle yaptığını söylerdi. Abdullah İbni Ömer 73 Hicri 73 senesinde, miladi 692 senesinde 85 yaşındayken Mekke'de vefat etti. Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Bu bize 3 kişinin halini nakletmişti hadis-i şerifi. Hadis-i şerifte iyi niyetle, ihlas ve samimiyetle yapılan davranışların Allah Teala'yı razı ettiği görülüyor. Cenab-ı Hak kendi rızasını elde etmek için yapılan güzel hareketlerden ve azabından korkularak terk edilen kötü işlerden dolayı kulundan memnun oluyor. Onun bu hoşnutluğu insanı hem dünyadaki hem de ahiretteki birçok sıkıntılardan kurtarıyor. Her iki dünyada bahtiyar olmasını sağlıyor. Yani Allah rızası için anne babaya iyilik etmiş, Allah rızası için bir günahı terk etmiş, Allah rızası için işçisinin ücretini çalıştırmış, iyilik etmiş. Bu sebeple ne oluyor? O kayanın sıkıntısından kurtuluyor. Diri diri mezara gömülmekten kurtuluyor. Yani o şeyde, mağarada diri diri mezara gömülmüş oldular bunlar. Birkaç gün sonra orada ölecekler. Açlık ve susuzluktan ölecekler. Dolayısıyla yaptıkları iyilikler sebebiyle dünyada daha bu azaptan kurtuluyorlar. Kim bilir ahirette ne büyük mükafatlara nail olacaklar. Efendimiz'in anlattığı bu kıssada ana babaya hizmet, nefse hakimiyet ve insan hakkına hürmetin önemi ifade ediliyor. Birinci kıssa ana babaya yapılan iyiliğin onların gönlünü hoş tutmanın değerli bir hareket olduğunu gösteriyor. Aslına bakılırsa insan ana babasına iyilik yapmaya mecburdur. Çünkü onlar vaktiyle kendisine birçok iyilik yapmışlardır. Yani bir çocuk nasıl büyür onu ancak anne baba olanlar bilebilirler. Artık o çocuk büyüdükten sonra da anne babasına bakacak. Cenab-ı Hak böyle bir sistem kurmuş. Anne baba küçüğü büyütüyor. Küçük de yaşlıyı güzelce bakarak onu rahmete, rahmana tevdi ediyor. Bu şekilde insan nesli devam ediyor. Şimdi ise iyilik yapma sırası evlada gelmiştir. Buradaki güzel davranış sadece anne babayı içine aldığı, öteki kıssalarda ise başkalarına iyilik söz konusu olduğu için onlar daha değerli görünmektedir. Hepsi iyilik ama anne babaya iyilik ayrı bir değer. Bu üç güzel hareketin en değerlisi amcasının kızına sahip olmasına hiçbir engel yokken sadece Allah'tan korktuğu için nefsinin isteklerine meydan vermeyen kimsenin davranıştır. İlk sırada günahları terk etmek geldiği için önce bu insan günahı terk edebilen bu yiğit insan birinci sırada. Böyle birinin cennetlik olduğunu şu ayet-i kerimede göstermektedir. Rabbinin huzurunda suçlu durmaktan korkarak nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için şüphesiz varılacak yurt cennettir. Nefsin arzuları var, kötü arzuları. Bunları Allah'tan korkarak nefsini bunlardan uzaklaştıran insanın varacağı yer cennettir. İnsan sıkıntıya düşünce kendisini bu sıkıntılardan kurtarması için Allah Teala'ya dua ve niyaz etmelidir. Bu esnada samimiyetle yaptığından emin olduğu bazı güzel hareketlerini zikrederek onların hatırına kendisine yardım etmesini Allah'tan isteyebilir, tevessül edebilir. Bu hiçbir zaman başa kalkma anlamına gelmez. İnsanla insan arasında olursa başa kalkmadır ama insanla Allah arasında, kulla Allah arasında böyle bir şey olmaz. İnsanın sıkıştığı zamanda dua vesilesi yapabileceği ihlaslı işlerin olması ne güzeldir. Demek ki zor zamanlar için hazırlık yapmak lazım. İnsan rahatken Allah için bazı ameller yapacak ki başı daraldığında onlar vesilesiyle Allah'tan yardım isteyebilsin. İhlas ve iyi niyetle yapılan güzel davranışların hayırlı neticeleri daha dünyadayken hatta her şeyin bittiği sanılan bir zamanda görülüverir. Bu da ihlas ve iyi niyetin insan hayatındaki yerini göstermektedir. Bu hadisten anladıklarımızı kısaca özetleyecek olursak, 1- Anne ve babaya herkesten çok itaat ve hürmet etmeli. onları Allah ve Resulü dışında bütün sevdiklerine tercih etmelidir. Allah ve Resulü'nden sonra anne babayı sevmek, onlara hizmet etmek. İki, nefsin arzu ettiği şeyleri yapabilecek imkana sahip olduğu halde, sırf Allah'tan korkarak ve onun rızasını kazanmak isteyerek bunları terk etmek, insana büyük faziletler kazandırır. Üç, insanlarla yapılan işlerde dürüst, anlayışlı ve fedakar davranmak, emanete riayet etmek Allah Teala'yı memnun eden güzel hareketlerdir. İşte alacağını almadan geçmiş, bana ne deyip onu ihmal etmiyor. İstediğinde de rahatça veriyor. Alışverişte kolaylık göstermek. Allah Teala yapılan hiçbir iyiliği zayi etmez. Zamanı gelince onu değerlendirir. İnsan ihlas ve iyi niyetinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette görüyor. Cenab-ı Hak bu şekilde ihlaslı ameller yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.